Ayrım 43, sayfa 442. İra, cennetten cehenneme, cehennemden tekrar cennete düştüğünü hissediyordu. Hatta sis arasında bir görünüp bir kaybolan yılkı atlarına baktıkça onların gökyüzünde uçtuklarını sanıyordu. Onları gök katına çıkartan bu özgürlük hissi İra'yı da kuşatıyordu. Atlar, önlerine çıkan yeni bir sis bulutunun içinden kaybolup gittikten sonra İra, son zamanlarda kendini bu denli özgür hissetmesini sevkiyat sırasında yaşadıklarına yordu. Hiç beklemediğim bir anda o felaketin içine hoyratça savrulmamın, ruhumda yarattığı baskıların, kalbimdeki acıların öğrettiği bir özgürlük duygusu olmalı diye düşündü. Sahip olduğu mutlu hayatı yitirmek birçok şeyin yanında ona özgürlüğün kıymetini de öğretmişti. Uçurumun kıyısında oturan İra'nın önünde sonsuza dek uzuyormuş gibi görünen ve yine sislerin, yeşilin, dağların, tepelerin, vadilerin, gümüşi derelerin büyülü bir güzellik kattığı bu görüntüler adeta özgürlüğün değerini anlamasına vesile olmuştu. Derin derin nefes aldı. Atları tekrar görmek ümidiyle perşembe tarafına baktı. Bir ara sisin, güneşin önünde ince bir tül oluşturduğu alanda atlar göründükleri gibi kaybolunca İra kalkıp eve dönmeye karar verdi. Ancak bir süre yürüdükten sonra Emine'nin koyunlarını çarşambanın batı yönündeki tepelere sürdüğünü görünce yönünü değiştirip ona doğru yürüdü. Onun yaklaştığını fark eden Emine kim olduğunu anlamak için elini gözüne siper etmiş bekliyordu. Gelenin bir kadın olduğunu görmek onu rahatlatmış olmalıydı ki oracıktaki bir taşa oturup bekledi. İra iyice yaklaşınca "Selamun aleyküm Emine kadın," dedi. "Aleyküm selam Leyla," dedi Emine de. İra onun yanına çökünce "Hayrola nereye böyle?" diye sordu. İra "Hayvanları evin arkasına yaydım. Bahtiyar ana uyuyor. Ben de bir dolanayım dedim. Sen nasılsın?" diye karşılık verdi. Kelimelerin vurgusunu doğru yapmaya ve doğru söylemeye dikkat ettiği için dura dura konuşuyordu. Emine bunu onun konuşma tarzı olduğunu düşündü. İki kadın havadan sudan bir iki cümle kurduktan sonra kendilerini birbirlerine hayat hikayelerini anlatırken buldular. Ancak İra kendi hayat hikayesini anlatmaya koyulduğu an ayaküstü bazı değişiklikler yapmakla kalmayıp daha rahat anlatmak, acılarını, coşkularını ifade edebilmek için Rumca konuşmaya başladı. Mübadeleden önce şimdi gurbette olan kocasına aşık olup evlenmiş, sonra Müslüman olmuştu. Ancak çalışmak için memleketten ayrılan kocasından bir yıl geçmesine rağmen hiçbir haber çıkmamıştı. Üstüne üstlük kendi öz ailesi de Yunanistan'a gönderildiğinden onların yanına da dönememişti. Gerçek hikayesiyle Durmuş Usta'nın ona yakıştırdığı yalanı birleştirip güvenli bir hale getirerek anlattıktan sonra "Sakın ha, sakın sakın benim dönme olduğumu kimseye söyleme. Herkes beni oldu bitti Müslüman bilir. Yemin et kimseye söylemeyeceğine," dedi. Emine önce Rumca sonra da Türkçe yemin ederek onu rahatlattı. İra'nın geçmişindeki Rumluk Emine'ye adeta ilaç gibi gelmişti. Yerden aldığı küçük bir çakıl parçasını tükürüğüyle temizledikten sonra kolunu kesip İra'ya uzatarak beklemiş ve iki genç kadın sırayla birbirlerinin kanını akıtarak kan kardeşi olmuşlardı. O günden sonra yaylada yedikleri yemekle içtikleri su ayrı gitmedi. Emine kocasını, kocasının yataktaki hoyratlığını, kumasının kendisine nasıl bir kız kardeş gibi davrandığını, hatta onun ve çocuklarının evdeki tek tesellisi olduğunu anlatıyordu. Bazen de İra'nın yanına gelirken kendi çocuğuymuş gibi kumasının küçük oğlunu kucağına alıp öyle geliyordu. Bahtiyar, kaderin her türlü silsilesini yiyen bu iki genç kadının birbirlerini bulmasını Allah'ın bir lütfu olarak görüyordu. Buna rağmen Bahtiyar, başlarında erkek olmadığı için yalnız başına komşulara gidip oturmasına izin vermediğinden İra Emine'lere rahat gidip gelemiyordu. İra en çok da sisin bütün yaylayı bastığı zaman Emine'nin çıkıp gelmesine seviniyordu. Zira o zaman göz alabildiğine uzanan muhteşem manzarayı sis usul usul yutuyor, İra kendini dünyada kaybolmuş gibi hissediyordu. Geleceğini yitirdiği duygusuna kapıldığı, geçmişin yükünün ağır bir biçimde ruhuna çöktüğü böyle zamanlarda Emine çıkıp gelince sanki Agnes gökyüzünden inmiş de onun yanına gelmiş duygusuna kapılıyordu. Her tarafı teslim alan sisin yarattığı kasvetli hava, korkularını, güvensizliğini harekete geçiriyordu. İra'nın bu ruh halini artık iyi tanıyan Emine'nin çenesi düşüyor, tüm kalbini, ruhunu İra'ya açıyordu. Bazen de insanın içine işleyen sesiyle sanki hayata serzeniş ediyormuşçasına Rumca türküler okuyordu. Dipnot: Sarı kanaryam benim, aklımı başımdan aldın. Gel koynuma, neyim var göreceksin odamda. Ah biz ayrıldık, biz ayrıldık, fakat yine kavuşacağız ve dudaklarımız asla ayrılmayacak. Delikanlıların mübadil sevgililerinin ardından yazdıkları şarkıyı onların söyleyişiyle okuyunca İra'nın yolculuk anılarıyla Selanik'teki hayatı yeniden gözlerinde canlanıyor, gözleri doluyordu. Saklandığı kuyuda içli Rumeli türküleri okuyan Abdullah Efendi'nin kızı Nida'yı hatırlıyor ve o nöbetçi kulübesi önündeyken radyoda şarkı söyleyen kadının o olup olmadığına dair merakı debreşiyordu. Belli bir serbestlik kazandığında önce enisi sonra da onları bulmayı hayal ediyordu. Emine, geçmiş ile hayal arasında kaybolan İra'ya kırık Türkçesiyle Karadeniz türküleri de okuyordu. Gül Cemal dedukleri, denizi elekleyi, baceleri dumanlı, kıyıları bekleyi. Gül Cemal, Gül Cemal, savruliyi dumanın, aldın gittin yarimi, yoktur senin imanın. Misafir. Hayat, Bahtiyar, Emine ve vahşi doğa ile kurduğu sevgi dolu ilişkisi içinde akıp giderken bir gün ordudan gelen bir haberci kapıya dayandı. İra evde yalnızdı. Adamı kapıda görür görmez ürktü. Haberci, Durmuş Usta'nın önümüzdeki pazar günü misafirlerle geleceğini, ablasından hazırlık yapmasını istediğini söyleyip gitti. Gelecek misafirlerin kim olacağı konusunda tahmin yürütmeye çalışsa da aklına kimse gelmedi. Bahtiyar döner dönmez heyecanla ustanın gönderdiği haberi iletti. Bahtiyar, Namık'la avanesi gelecek demek deyince İra eski patronun geleceğini anladı. Namık'ın adının geçmesi bile İra'yı tuhaf bir biçimde heyecanlandırdı. Bu heyecanını onun enisi olan benzerliğine yoruyordu. O adama karşı belli belirsiz duyduğu korkunun bu benzerlikle iç içe geçmesi İra'da henüz tarif edemediği karmaşık duygular yaratıyordu. Bunlar Selanik'te Daimon'a karşı duyduğu çelişkili duygulara pek benzemiyordu. Daimon'a karşı aşk, dostluk, arkadaşlık gibi duygular arasında gidip gelmişti. Bir yandan kendisini ona çok yakın hissederken bir yandan da onun o ulaşılmaz halinin üzerinde yarattığı çekingenlik arasında bocaladığını şimdi daha iyi fark ediyordu. Ama şu an Daimon çıkıp karşısına dikilse yine bu duyguları hissedip hissetmeyeceğinden emin değildi. Zira şimdi bebeğini sağlıkla doğurmak ve onu babasına ulaştırmaktan başka hiçbir amacı yoktu. Aslında enisin bile ruhunda ve kalbindeki yerinin giderek zayıfladığını, onu sadece doğacak bebeği yüzünden bu denli istediğini düşünüyordu. Bahtiyar'la birlikte kolları sıvamış, gelecek misafir için harıl harıl hazırlanırken bu karmaşık düşüncelerin giderek onu gerdiğini hissetti. Buna belli etmemeye çalışıyor, hamaratlığını göstermek için çabalıyordu. Selanik'ten öğrendiği birkaç tatlı ve pasta çeşidi de yaparak Bahtiyar'ı sevindirdi. Ertesi gün Bahtiyar kesilecek kuzuyu ayırıp bahçedeki ağaca bağladı. İra bu kuzucuğun önünden her geçişinde acı melemelerini duyuyor, Venüs ile kuzuları hatırlıyordu. Ruhu daraldı. Bir süre sonra çok mecbur olmadıkça yanından geçmemeye, eğer mecbur olursa da bakmamaya çalıştı. Ertesi gün hayvanlar otlamaya gönderildikten sonra Durmuş Usta yanında üç adamla birlikte bahçe kapısında göründü. İra yaşmağına sıkı sıkı sarınıp olduğu yere sinerek onların içeri girmesini bekledi. Sonra hızlı adımlarla arka kapıdan eve girip mutfağa geçti. Durmuş Usta da mutfağa gelmiş İra'yı soruyordu. İra'yı görünce gözleri aydınlandı. Baba kız gibi birbirlerine sarılıp hal hatır sordular. Durmuş Usta, "Maşallah çok iyi gördüm seni Leyla" diyerek ona tekrar sarıldı. İra, "Çok şükür usta, sayenizde Allah'a duacıyım bu yüzden." dedi. Usta bıçaklardan en keskin olanını seçip kuzuyu kesmek için arka bahçeye geçti. Misafirlerini ağırlamak için koşuşturan Bahtiyar, "Leyla dışarıdaki ocağı yak" deyince İra çıra ve kibriti de alarak ön bahçeye çıktı. Ancak Durmuş Usta ile kucaklaşması esnasında başındaki yaşmak kaymış, yüzü gözü açılmıştı. Bunun farkında olmayan İra, yüzünde mutlu bir tebessümle bahçeye adım atar atmaz, ağaç altına serilmiş kilimlerin ve minderlerin üzerinde oturan Namık ve iki arkadaşıyla karşılaşınca şaşırdı. Sonra kendini toparlayarak, "Hoş geldiniz," dedi ve cevaplarına dahi beklemeden ocağa yöneldi. Ancak üç adam da aynı anda gördükleri bu güzel yüz karşısında büyülenmişti. Misafirler, Namık'ın da kadından gözlerini ayıramadığını fark edince sessiz bir anlaşmayla bu güzelliği ona terk edip ilgilerini yaylaya yönlendirdiler. İra, çıranın fitilini çıkarıp birkaç damla gazı odunların üstüne damlattı ve kibriti çaktı. Odunlar alev aldığında tenini yalayan sıcaklığı hisseden İra, yüzünün açık olduğunu fark edip telaşla sarındı. Ateşi sağlama almak için beklerken Namık'ın gözlerini üzerinde hissederek huzursuzlandı. Ateşin sönmeyeceğinden emin olduktan sonra da misafirlere bakmadan içeri geçti. Durmuş usta kuzuyu yere yatırmış kesmeye çalışıyordu. Bahtiyar da yardım için yanında bekliyordu. İra bu kez de kuzunun çırpınışlarını görmemek için içeri kaçıp kendini odaya kapadı. Ön bahçede tanımadığı üç yabancı adam, arka bahçede ise kesilen kuzu onu odaya hapsetmişti. İra uzun zaman sonra ilk kez kendini yine kapana kısılmış gibi hissetti. Başı döndü, midesi bulandı. Kendini yer minderinin üstüne bıraktı. Gözlerini kapadı, çok geçmeden Bahtiyar'ın sesiyle uyandı. Başına çömelip onu uyandırmaya çalışan Bahtiyar'ın yüzündeki endişe açık seçik fark ediliyordu. İra, "Merak etme, biraz başım döndü ana," dedi. "İyi kızım, sen dinlenmene bak o zaman," diye karşılık verdi Bahtiyar. Ama bu kadar iş varken yatmayı içine sindiremedi İra. Toparlanıp mutfağa geçti. Kolları sıvayıp işe girişti. Bir koca karı gibi yaşmağına bürünerek ön bahçede misafirlere kahvaltı hazırladı. Her giriş çıkışında misafirler giriştikleri hararetli konuşmaları ağırdan alıyor ve onu izliyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan İş Bankası'ndan ve bundan sonra paralarının güvende olacağından söz ediyorlardı. İra'nın yabancısı olduğu bir takım aylık ve yıllık hesaplar yapıyorlardı. İçlerinden biri bir dahaki yaza Çambaşı'nda da bir şube açılması gerektiğini söylüyordu. Namık Bey ise bankanın başına getirilen Celal Bayar'ı Ankara'da yaşadığı yıllarda birkaç kez gördüğünü ve kendisinde çok zeki biri intibası bıraktığını söylüyordu. Bu tanışıklığı cebindeki paraya büyülü bir bereket katacağından emin bir havayla durmadan tekrarlıyordu. İra, istemeden kulak misafiri olduğu konuşmalardan misafirlerin ilk kez Niko'dan duyduğu kapitalistler olduğu sonucuna vardı. Bu sonuca vardıktan sonra da elinin lezzeti ve hüneri uçup gitti. İçinden durmadan zıkkımın pekini yesinler, zalimler diye söyleniyor, hizmetini de sadece durmuş ustayla Bahtiyar'ı mahcup etmemek için yapıyordu. Onların yaylada iki gün kalacağını duyan İra'yı afakanlar basmaya başladı. Zindanda yalnız başına iki gece geçirmeyi bu adamlarla aynı çatı altında yaşamaya tercih ederdi. Ama yine sohbetin bir anında misafirlerin geceyi handa geçireceklerini duyunca rahatladı. Kahvaltıdan sonra Durmuş Usta ile misafirler biraz kestirmeye karar verince İra da Bahtiyar'la birlikte gelen sürüyü sağma işine geçti. Sağma işinden sonra da sürüyü önüne katıp çayıra götürdü. Ama eve her zamankinden geç döndü. Yine tepelerden birinin üstüne tüneyip uzun uzun dağları, dağlarla oynaşan sisli bulutları, geçen yılki atlarını izlerken duyduğu özgürlük duygusunu kana kana içine çekti. Sonra da daha fazla gecikmesinin ayıp olacağını düşünerek çaresiz evin yolunu tuttu. İçeri girdiğinde misafirleri kahve içerken buldu. Ancak bu kez Bahtiyar sanki onu misafirlerin yanına göndermemek için çaba harcıyor gibiydi. Mutfak işlerini İra'ya yaptırıyor, içeri işlerine ya kendisi koşuyor ya da Durmuş Usta'yı koşturuyordu. İra ortada bir tuhaflık olduğunu fark etse de sormayı göze alamadı. "Gecikmekle ayıp ettim ve onları üzdüm mü ki?" diye düşündü. Ancak bu iki değerli insanın böyle küçük hatalara aldırmayacak kadar yüce gönüllü olduğunu biliyordu. Nihayet öğlenle akşam arası bir saate misafirler kuzu çevirmesini yedikten sonra yaylayı dolaşmak üzere evden çıkınca İra derin bir nefes aldı. Hızla misafirlerin yarattığı dağınıklığı toplamaya çalışırken Bahtiyar onu yanına çağırarak "Gel Leyla'm, gel kızım, otur şöyle," deyince İra önemli bir konuşma yapacaklarını hissetti. Bahtiyar'ın gösterdiği yere oturarak merakla söyleyeceklerini beklemeye başladı. Bahtiyar, "Eski patronun namı hatırladın mı?" diye sordu. İra, evet anlamında başını salladı. Bahtiyar, "Bugün Durmuş'a seni sorup durmuş. Durmuş da kocanın çalışmak için İstanbul'a gittiğini, bir daha dönmediğini, senin de doğum için bizim yanımıza geldiğini söyleyince hamile olduğuna inanmamış," dedi. İra, 5. aya girmesine rağmen sadece top kadar büyüyen karnından başka bir değişiklik olmadığının farkındaydı. Çevresindeki öteki hamileler gibi ne kalçası büyümüş ne yürüyüşü yayvanlaşmıştı. Ancak Bahtiyar'ın bu girizgahından namığı görür görmez hissettiği bütün korku ve tedirginlikleri anlamlandırmakta gecikmedi. Kaderin bir gün bu adamı kendi karşısına çıkartacağını belli belirsiz hissetmiş olmanın huzursuzluğuydu demek. Bahtiyar devam etti. "Haberin olsun, gözü sende." İra, "Fark ettim ana, merak etme, kendimi sakınırım," dedi. Akşam yemeği için eve döndüklerinde Durmuş Usta misafirlerin yanında eski neşesini yitirmiş, görev icabı yaptığı ev sahipliğini bir an önce savuşturmaya bakar hale gelmişti. İra'yı misafirlerinden gözü gibi koruyor, sofraya yapılacak hizmete ya o ya da Bahtiyar koşuyor, İra geri plandaki işleri yapıyordu. Ancak ikinci gün İra mutfakta bulaşık yıkarken içeriye Namık girdi. Kendini işe veren İra'nın saçı başı açıktı. Namık'ın içeri girdiğini görür görmez hemen yaşmağına sarıldı. Namık gülerek, "Çaresi yok, öyle bir güzelliğin var ki insanı büyülemeye sadece gözlerin bile yetiyor," dedi. İra bir iki adım geri çekildi. Onu ürküttüğünü fark eden Namık, "Tulumbada yüzümü yıkayacağım, korkma," dedikten sonra arka bahçeye geçip tulumbadan su çekti ve yüzünü yıkadı. İra bir süre Namık'ın ardından baktıktan sonra odasına kaçtı. Misafirler o günde evde yiyip içtikten sonra akşam uyumak için hana gitti. Ertesi sabah Durmuş Usta sabah ezanıyla kalkıp İra ve Bahtiyar'la vedalaştıktan sonra misafirleri almak üzere hana gitti. Orduya geri dönmek üzere yola çıktılar. İra gizlendiği yerden onların yamacın arkasından kaybolmalarını izledi. Havalar yavaş yavaş soğumaya, yaylada akşamlar iyiden iyiye üşütmeye, ocaklar, mangallar yakılmaya başlanmıştı. Gündüzün latif havası, güneş kaybolur kaybolmaz dondurucu bir soğuğa dönüyor ve bıçak gibi insanın yüzünü kesiyordu. Bahtiyar yavaş yavaş orduya dönme zamanının geldiğini söyleyince İra'nın içini tekrar bir karamsarlık kapladı. Onu apayrı dünyalara taşıyan dağlardan, yayladan ayrılmak istemediğini fark etti. Yaylacıların hepsi yavaş yavaş kışlıklarına inme hazırlığına başlamıştı. Herkes ya köyüne ya da orduya inmek için kavurmalarını, peynirlerini, kışlık yağlarını, kurutulmuş pancarlarını, patateslerini hazırlıyordu. İra ile Bahtiyar da düzinelerce pancarı ipe tütün gibi dizip kurumaya bıraktı. Sonra patatesleri pişirip dörde ayırdıktan sonra onları da kurumaya bıraktılar. Sert yamaçlardan inen hayvanların yükünü azaltmak için her şeyi kurutarak hafifletmeye çalışıyorlardı. Hummalı bir dönüş hazırlığı içinde kayboldukları bir hafta sonu kapıda elinde koca bir valizle Namık Bey belirdi. Onun geldiğini gören İra hemen odasına kapandı. Misafir kahvesini Bahtiyar yapıp götürdü. Namık kahvesini aldıktan sonra "Leyla Hanım yok mu?" diye sordu. Bahtiyar, "Hasta, istirahat ediyor," diyerek geçiştirmeye çalıştı. Ayrım sonu, sayfa 452.